Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sanat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu diş hekimi Bilal Alkan. Bilal Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam? Keyfiniz iyi inşallah.
Teşekkür ederim, hamdolsun. Sağlığınıza duacıyız. Sizler nasılsınız?
Eyvallah. Biz de sizin sağlığınıza duacıyız Bilal Hocam. Siz sağlıklı olun, dişlerimiz sağlıklı olsun diyoruz.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bu haftaki konu dediğim gibi Bilal Hocam'la bugün aslında bir hastalık konuşmayacağız. Daha çok sağlamlıktan bahsedeceğiz. Biz hekim olarak işte Bilal Hocam kalp kardiyoloji uzmanı arkadaşımıza program yaparken işte kalbin normal çalışma ritmi nedir? İşte kalbinin yapısı nedir? Kısaca bahsedin diyoruz. İşte arkadaşımız bize kalbi işte 4 odacıklıdır, duvarı vardır falan başlıyor. Daha sonra kalbimizi nasıl korumalıyız diyoruz. Hani kalp söz konusu olduğunda bu böyle hani konu bütünlüğü açısından da iyi oluyor. İyi bir giriş oluyor bizim açımızdan. Sonra diyoruz ki işte falanca mekanizma bozulup filanca yapı zarar gördüğü zaman kalpte böyle böyle sıkıntılar çıkar. Şimdi böyle bir programı diş ilerimiz için yapsak. Neticede dişler hayati bir organ değil belki. Yani dişiniz olmazsa ölmüyorsunuz. Ama dişin de kanseri var bu arada. Dişlerinizi ard arda kaybederseniz işte psikolojiniz bozuluyor en azından. Evet. Yaşam kaliteniz bozuluyor, estetiğiniz bozuluyor, konforunuz bozuluyor hepsinden önemlisi. Bu manada baktığınızda da önemli bir organ ve tam 30 tane var orta karar konuşursak. Öncelikle bir dişin yapısı nedir? Diş neden oluşur? Daha önce bir programımızda böyle vücuttaki en sert doku diş dokusudur diye bahsetmiştiniz.
Evet.
Bu dışı mı içi mi niye kolay kırılıyor o zaman bazı dişler? Bunlardan bir başlayalım.
Tamam. Şöyle başlarsak dişin dış yüzeyi dediğimiz mine dokusu hemen altında daha yumuşak olan dentin dokusu onun altında da uyaranlara karşı daha hassas olan dediğimiz sinir sistemimizle bağlantı olan pulpa dokusu yani dişin sinirleri. Bu üç aşamadan oluşan bir yapı.
Şimdi affedersin Bilal Hocam ben böleceğim. Damak yapısını biliyoruz. Damağın içindeki oyuklara mı yerleştirilmiş dişler?
Şöyle oturduğu yere hemen geliyorum. Normalde çene kemiği dediğimiz alt ve üst iki çenemiz var. Bu çene kemiklerinin bulunduğu alanların çıplak yüzeylerini tıpkı derimizin örttüğü gibi ağız içerisinde de diş etimiz örtüyor. Ağız dokusu örtüyor. Bunun içerisinde kalan kısma da dişin ağızda görünen ve görünmeyen iki kısmı var. Hepimiz biliyoruz.
Görünmeyen kısım kök kısmı mı?
Kök kısmı tamamen. Burada da çeşitli alanlar var. Mesela süt dişinde kök kısmı çok daha zayıf ve kendi kendine eriyebilen kabiliyeti olan bir özelliğe sahip.
Ne var bu kökte? Yani sadece binanın temeli gibi mi? Tutmaya mı yarıyor?
Aynen öyle. Kemik içerisinde yumuşak doku dediğimiz küçük ipsi bağlantılarla kemikle bağlantısını sağlıyor.
Kan damarı var mı bunların içinde?
Bunların içerisinde kan damarı yok. Kan damarının geçtiği kısım pulpa kısmı dediğimiz dişi besleyen alandan geçiyor. Burada küçük kılcallar var. Yani o sinir dokusu dediğimizin içerisinde bu söz konusu. Aslında kanla beslendiği alan bir nevi dişin dış tarafında kemik içerisinde bağlantısını sağlayan küçük ipçikler dediğimiz yumuşak dokular.
Organ olarak çok kanlanmaya ihtiyacı yok yani dişimizin.
İyileşme döneminde yani mesela dişinizi çektirdiniz. Diş çekildikten sonra diş hekimlerinin en çok dikkat ettiği şey şudur. Çekim yaptığımız boşluğa soket diyoruz oraya. Kökün çıktığı yer kanlanıyor mu kanlanmıyor mu hemen ona bakıyoruz.
Tabii kanlanmazsa iyileşmeyecek.
Kanlanmazsa iyileşmeyecek. Aynen öyle. Kanlanmasını mutlaka istiyoruz. Tabii bu da sağlıklı olduğunun bir işareti aslında. O bölge kemikle dişin bağlantısını sağlayan yumuşak dokular. O yumuşak dokuların temizliği ve bağlantısı söz konusu diş ağızda çene kemiği içerisinde tutunmuş oluyor.
Ama yani temizliği derken hocam yapılar. Biz burayı görmüyoruz ki kökte değil mi bunlar?
Burada kökte ama temizlikten bahsettiğimiz alan diş eti sağlığı dediğimiz alanla alakalı.
O yani, birbirine yapıştıkları yer.
Yapıştıkları yer besin artıklarının da biriktiği bir alan. Aslında orası girintili çıkıntılı besin birikmesine müsait olan alan. Neden biz ağız bakımında birazdan geleceğiz bileşenlere ağız bakımı aparatlarına? Diş fırçası, diş macunu ve nedir? Diş ipi vardır. Ya da ara yüzey fırçası.
Klasik yani, olanlar bunlar.
Evet. Diş ipi işte dişle diş etinin birleştiği aralığı temizleyen bir aparat. Tekrar yapıya dönersek 3 tane katmandan oluşuyor. Pulpa dokusu, dentin dokusu, mine dokusu. En sert kısım mine.
En yani dıştaki ağızda, mine miydi?
En dıştaki mine. Biz ağızda görünen kısmına mine diyoruz. Kökün görünmeyen kısmına, kökün üstündeki alana da sement diyoruz.
Çimento anlamı mı vardı sementin?
Sementin çimento anlamı yok da o mine dokusu gibi ağızda farklı alanda olduğu için ve sertliği ya da yoğunluğu farklı olduğu için o anlama geliyor.
Değişik.
Aynen öyle.
Peki diş çürüdüğü zaman çürüyen yer neresi?
Çürüyen yer aslında eğer diş etinin altına inmemişse bu hastalık dişin mine dokusu. Önce mine zarar görüyor.
En dış tabaka.
En dış tabaka. Orası çözünmeye başlıyor. Orası çözündü artık bakterileri bir ordu gibi düşünün. Birinci kalenin duvarı mine. Mineyi yıktı. Kalenin birinci duvara gitti. İkinci duvar ne? Dentin. Dentin de gitti. O zaman neye geliyor? Padişah.
Peki o
yani
zaman
pulpaya geldi.
Pulpaya geldiğinde mi ağrı hissediyoruz biz?
Aynen öyle. Yani aslında daha önceki programları dinleyenler hatırlarlar. Ne diyorduk biz? Ağrı vücudun artık bir şeyler yap diye gönderdiği sinyallerdi.
Son raddeye geldik.
Yani bitti artık, yani bitiriyoruz. Sen bundan haberdar değilsin. Kalk bir şeyler yap diyor vücut.
Peki Bilal Hocam, bir önceki programlarımızda bahsetmiştiniz. Bana bu şu bilgi ilginç gelmişti. Hiçbir bakteri gelip bizim dişimizi çürütmüyor, eritmiyor. Burada çoğalan bakteriler besin artıklarını tüketerek asit açığa çıkarıyor demiştiniz.
Aynen öyle. Asit aslında
bu kadar çürüten. Kuvvetli bir asit mi çıkan ki?
Aynen öyle. Çıkan asit aslında çok kuvvetli. Bizim tükürüğümüz aslında bu asiti pompalayabilecek, belli bir nötralizeye
yıkayabilecek,
potansiyele sahip. Ama biz o kadar rafine ürünler tüketiyoruz ki, o kadar çok karbonhidrat içeriği yüksek. İşte glikoz mesela, yakında bayram geçirdik. Glikoz şurubu dediğimiz, işte mısır şurubu dediğimiz yapay olarak üretilmiş olan bir takım glikoz bileşenleri var.
Bunlar daha mı yoğun glikoz içeriyor?
Bunlar bakteriler tarafından çok hızlı tüketiliyor. Ya onların tüketilmesi çok hızlı olduğu için bakterilerin ortaya çıkardığı asit oranı çok daha yükseliyor.
Peki şimdi bizim
hani şöyle buyurun. Hemen bu konu dağılmadan söyleyeyim. Reklamlarda, eski reklamlarda hatırlarsınız. Bir yumurtayı alırlar. İşte birine sirke sürerler, evet, öbürüne diş su sürerler, diş macunu sürerler. İşte burası eridi, burası böyle kaldı. İşte asitin yaptığı şey aslında direkt bu. Yani o alanı çözüyor.
Peki hocam, bizim çocuk kitaplarında şöyle yazar. Hani şeker bu manada diş sağlığına zararlıdır ama özellikle karamelli şekerler. Şimdi evet, buraya yapışıp kalacak şekerler diye.
Doğru.
Siz ikinci bir şey daha söylediniz. Yüksek içerikli, kolay sindirilebilir şekerler. Mesela karpuzun şekeri daha mı az zararlı?
Şimdi ona fruktoz diyoruz. Meyve içerisinde bulunan şeker dediğimiz.
Bir de yapısı gereği fark var.
Tabii. Diyorsun. Hem yapısından kaynaklı farklar söz konusu. Mesela meyve şekerlerinin tüketiminde de şuna dikkat ediyoruz. Diyelim bir meyve tükettiniz. Meyveyi tükettikten sonra dikkat edeceğiniz şey hemen suyla ağzı çalkalamaktır.
Orada çalkalamazsak o da mı diş çürüğü yapar?
Direkt meyvenin içerisindekinden değil de meyvenin içerisindeki şekeri taklit eden, mesela fruktozu taklit eden yapay içerikli glikoz ya da fruktoz dediğimiz, onlar daha çabuk fermente ediliyor. Yani bakteriler tarafından çok hızlı çözünüyor.
Peki ama bu manada çikolatalar daha mı zararlı? Peki meyve suları daha mı zararlı? Özellikle sevmediğiniz ne var?
Yani bizim özellikle sevmediğimiz ne var? Gofret var, cips var, kek var.
Meyve cips suyu derken cips tuzlu değil ama tatlı değil ama.
Ama her
orada bir glikoz, yağ mı kaldı?
Karbonhidrat. Yağ da öyle, karbonhidrat ve glikoz içerikleri de öyle. Yani burada dişin dış yüzeyine yapışıyor olması söz konusu.
Önemli. Bir de bakterinin bunu
hızlı şekilde bunu tüketiyor olması burada problem. O yüzey aşınmaya başladığı zaman artık yavaş yavaş çözünüyor. Yani şöyle düşünün. Bir asit içeriği yüksek sıvının içerisine şekeri bırakın. Ne yapıyor? Hemen tuz buz oluyor.
Anında eriyor, yok oluyor.
Anında yok oluyor. Aynı onun gibi mine dokusu da bu asite maruz kaldığı zaman yavaş yavaş çözünmeye başlıyor. O de bırakma devam ettiği sürece
hepsinin de hepsinin çözülmesi gerekmiyor. Oradan nokta kadar bir şey içeri gitse zaten.
Bir tanecik açılsa yeter zaten. Çok küçük iğne, toplu iğnenin başı kadar bir alan açılsa oradan içeriye doğru yürümesi çok müsait zaten. Çok kolay. Artık köke kadar gitmesi mümkün.
Bütün alan zaten ne ki? Toplasanız yarım santim belki.
Yani o kadar. Bir diş için zaten bu alanı düşündüğünüzde bakteri içeriye ulaştıktan sonra hani bakteri gidip de şeyi kemirmiyor. Dentini kemirmiyor işte. Mineyi kemirmiyor. Orada ortaya çıkardığı, vücudundan dışarıya çıkardığı bileşenlerden kaynaklanan asitten dolayı orada çözülme meydana geliyor. Çözündükçe çoğalıyor. Çoğaldıkça tekrar çözmeye devam ediyor. Bir kısır döngüye giriyor. Kısır döngünün devamında da artık alt tarafta destek olmadığı için mesela en çok duyduğumuz şey ne? Bu tamamen artık duydukça güler hale geliyorum ben. İşte ben ekmek ısırdım, dişim kırıldı. Yani ekmek ısırınca ya bu kadar yumuşak bir şey yiyordum, sert bir şey yemedim, dişim kırıldı. Aslında burada şey diyor.
Kabahat
hani bir
onun.
Savunma mekanizması. Ben suçlu değilim, ekmek suçlu. Yani yok böyle bir şey. Tamamen altındaki destek toku ortadan kalktığı için destek toku kalmayınca üstten gelen baskıya direnç olmuyor.
Bunu çürütene kadar aklın neredeydi?
Yani tabii burada dikkat edilmesi gereken şey gece yatmadan önce mutlaka diş fırçalama, sabahları kahvaltıdan sonra diş fırçalama, diş ipi kullanma, işte ağız gargarası kullanma, ağız kokusundan uzaklaşmak için vesaire. Burada rutin kontrolleri 6 ayda bir atlamama, bir de dili fırçalama tabii ağız kokusunun önüne geçmek için. Bunların hepsi bizim için destek. Artı kullanılabilecek ağız aparatlarından ne vardır? Misvak vardır. Mesela sünnet, misvağın temizliği, kullanımı vesaire. Bunların hepsi de ciddi anlamda bizim için ağız bakımı bileşenleri olarak
şimdi
ortaya çıkıyor.
Şimdi bu ağız bakımı bileşenlerini ayrıca tek tek konuşmak istiyoruz Bilal Hocam. Oraya gelmeden önce ben son bir şey sormak istiyorum burayla ilgili. Bakteri plağı ne demek peki? Az önce mikroplardan bahsettiniz orada.
Bakteri plağı dediğimiz şey şu, ağız içerisinde kapalı kalan ortamda besin artığı uzaklaştırılmadıysa şayet bakterinin besin artığını kullanmasından ortaya çıkan hem bir asit ortaya çıkıyor hem de bir artık madde ortaya çıkıyor. Bunlar bakterinin ortaya çıkardığı artık maddeler tamamen bir çimento etkisi gösteriyor. Yani nasıl kumu birleştiriyor, bir araya getiriyor çimento, donduğu zaman kırılmaz bir yapı alıyor. Aynı şekilde dişin dış yüzeyine de pellicle diyoruz aslında biz buna profesyonel dilde. Pellicle'lar dişin dış yüzeyine oturuyorlar. Yani küçük kılsı yapılar meydana getiriyorlar. Bunların üzerine de besin artıkları yapışıyor. Bakteri o alanda aslında diş taşının içerisinde bakteri de var. Yani biz ağızdan bakteriyi uzaklaştırdığımız zaman diş taşıyla beraber gidiyor. Ya da fırçaladığımız zaman
peki,
ağızdan hep
beraber
gidiyor.
Peki orada bir miktar bakterinin de bulunması lazım aslında. Faydalı bakteriler de var.
Faydalı olan bakteriler olduğu gibi işte bunların aşırı kontrol edilemediği, nasıl kanser hücreleri kontrolsüz büyüdüğü zaman zarar verir hale geliyorlar. Aynı şekilde bakteriler de öyle.
Yani bakteri siz temizleyinle nasıl temizlerseniz temizleyin diyorsunuz. Kalanlar bize yeter.
Kalanlar zaten sağlıklı olanlar. Bizim doğaldan sahip olduğumuz potansiyelimiz. Bunların temizliği söz konusu olmadığı zaman sertleşmeye başlıyor. Biz buna genç plak, erişkin plak diyoruz. 24 saat içerisinde sertleşmeye başlıyor. 72 saati geçtiysek zaten bir diş hekimi müdahalesi olmadan kolay kolay uzaklaşmıyor. Bazen hastalar şöyle geliyorlar kliniğe. İşte hocam dilimin arka tarafında, dişlerimin arkasında bir kırık oluştu. Dilim oraya takılıyor, dişim kırıldı diye geliyor. Aslında ağızda kırılan alan diş taşı. Yani diş taşı o kadar çok birikmiş ki diş etiyle ve dişle o kadar bir birey yüzey haline gelmiş ki orayı diş zannediyor.
Onu normal zannediyor hasta.
O kırılanı kendi dişi zannediyor, düşen parçayı. Hatta kimisi böyle saklayıp getiriyor işte peçetenin içinde hocam diye.
Ha böyle açıyor. Bir ele girecek kadar bir malzeme düşmüş.
Tabii o kadar birikmiş yani. Artık o kadar uzağız ki ağız bakımından,
temizlikten, hijyenden. Siz ne diyorsunuz hijyene. Peki buna? İyi gözünüz güzel, aydın geçmiş olsun.
Güzel güzel, çok güzel. Biz bir maden çalışması yapalım şimdi. Oraya bir girelim, orayı bir temizleyelim, çıkartalım. Bunlarla bir inşaat oluştururuz, bir çalışma yaparsınız diyoruz. İşi biraz ironiye, biraz tiyatroya döküp aslında olmaması gerektiğini izah ediyoruz. Bunu bazen görselle de yapıyoruz artık teknolojinin getirdiği
peki,
kolaylıklarla.
Peki bu diş taşını, plağı temizlediniz. Ne kadar zamanda tekrar oluşur? 24 saat her zaman geçerli mi yani? Her tabii 24 ki. Saatte bir daha plak olabiliyor mu orada?
Olabilir çünkü bizim gün içerisinde iki kez diş fırçasını kullanmanın temelindeki uyarının mantığında bu var. Ya da işte her abdestten sonra misvak kullanmanın altındaki espri aslında ince zeka orada. Yani her sürekli tüketimden sonra temizliğin sağlanması. Her kullanımdan sonra temizliğin ciddi şekilde yapılıyor olması. Bunu yapıyorsak zaten namaz kılıyorsak ne yapıyoruz 5 vakitte? Ciddi anlamda o 24 saati 5 alana ayırdığınız için zaten dikkat eden, hassasiyeti olan bir mümin ne yapıyor? Diş taşından oldukça uzak.
Kalıyor doğal olarak diyorsunuz.
Haliyle.
Peki. Şimdi bu diş temizliği kısmını gene ben öteliyorum. Ona ayrıca girmek istediğimiz için Bilal Hocam. Az önce bir şeyden bahsetmiştik. Şeker hastalarında ve diğer bazı sistemik hastalıklarda ağzın kuruyup işte tükürük temizleme etkisinden mahrum kalmasından dolayı daha kolay dişlerde problem yaşandığına ait. Şimdi iki grupla ilgili aslında biz bu programımızda problem konuşmamak üzere konuşmuştuk aslında. Yani normalden bahsedecektik ama iki konu sanki ihmal edilmiş gibi oldu. Bir, özürlü çocukların diş problemlerinden bahsetmek istiyorum ben.
Evet.
Çünkü çok daha fazla görüyoruz. Neticede sıkıntısı olmayan çocuğa bir şekilde ikna ediyorsunuz yapmaya. Bir de anne babanın vakti ve sabrı müsait oluyor ama özürlü bir yavrumuz olduğu zaman zaten bir sürü bakım ihtiyacı var. Arada bunlar bazen kaynıyor. Belki diş fırçalamadaki eksiklikler, belki altta yatan hastalığın da getirdiği sebeplerden dolayı diş problemleri daha çok gözüküyor.
Evet.
Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Bu konuda tabii kişisel bakım ön plana çıkıyor. Engelli, özürlü yavrularımızın burada ağız bakımını yapmaları mümkün olmadığı için aslında hızlı ilerlemiş oluyor hastalık. Ya da işte sizin söylediğiniz gibi kullandığı ilaçlardan kaynaklı diş etinde şişlikler meydana gelebiliyor veya kemik dokusunda erimeler meydana gelebiliyor. Burada dikkat edeceğimiz şey aslında bu yavrularımızın çok küçük yaştan itibaren ağız ve diş sağlığı konusunda uyarılmaları. Burada diğer hekim arkadaşlara da görev düşüyor. Yani
çürütmeden.
Mesela bir probleme odaklanıyoruz. Diyelim sistemik bir rahatsızlığı var. Ona odaklanıyoruz.
Çocuk epilepsi hastası. Mesela bir nöbet tedavi ediyoruz.
Evet aynen öyle. Ama bu epilepsiden kaynaklı kullandığımız ilaçların yan etkileri olarak ne yapıyoruz? Diş etlerinde şişlik oluyor. Aynen öyle. Diş problemleri ne yapıyor? Ağızda kanama oluyor. Dişlerini fırçaladığında diş etlerinde kanama.
Bir de biz hala son raddeye gelene kadar bunu biraz estetik ve boş verilebilir bir dert gibi görüyoruz.
Maalesef öyle. Bu problem zaten bilinçte olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. İşte burada ebeveynler, birey anne ve baba özürlü yavrumuz için ağız bakımını nasıl kişisel bakımının bir ayrılmaz parçası olarak görürse ağız bakımında o problemler ortaya çıkmadan, işte bir çürük olmadan, diş taşı aşırı birikmeden bunların önüne geçebilirsek aslında hastalık ilerlemeden durdurmuş oluyoruz. Yani biz bunu aslında çocuk diş hekimliği dediğimiz zaman sizin çocuk doktorlarının da çok dikkat ettiği şey herhangi bir problem ya da hastalık olmadan onu önlemek. Yani bu koruyucu tedavi yapmak, koruyucu diş hekimliği yapmak, mevcut olanı elimizdeyken korumak ve temiz tutmak.
Peki yapılacak ekstra bir şey var mı? Yani standart diş bakımını biraz daha özenli yapmak mı diyeceğiz sadece?
Burada özenli yapmak diyeceğiz ve düzenli, etkin olarak yapmak diyeceğiz. Mesela genelde hep söylenen şey nedir? Ben iki defa fırçalıyorum, hep birikiyor, diş taşı hemen oluşuyor vesaire. Atlanan detay ne? Diş ipi kullanmıyor. Şimdi engelli bir yavrumuzun ağzında diş ipini nasıl kullanacağız?
Evet,
nasıl tabii kullanacağız? Bu ayrı bir problem. Orada ne yapıyoruz? Hemen ara yüzey diş fırçaları ortaya çıkıyor. Ara yüzey diş fırçaları da tıpkı diğer diş fırçasını nasıl anne ve baba o yavrumuzun ağzında kullanıyorsa ara yüzey diş fırçasını da o yavrunun ağzında kullanabilir dişlerin arasını temizlemek için. Burada önemli olan şey onun bir oyun haline getirilmesi. Tabii engelli yavrularımızda bu da ayrı bir kontak.
Bazılarında oluyor da bazılarında olmuyor maalesef.
Tabii işte burada aşılması gereken nokta yapamadığımız yerde diş hekiminden de profesyonel destek almak. Bu noktada üniversite hastanelerinin yani profesyonel olarak yaklaşan hocaların katkıları, destekleri çok daha fazla.
Ama Bilal Hocam bilmiyorum ben hani çocuğu çok gören biri olarak siz dişi çok görüyorsunuz biz de çocuğu çok görüyoruz.
Doğru.
Bu iş son raddeye geldi mi cidden çok baş ağrıtıyor. Şimdi kabul ediyoruz yavrumuz doğmuş işte 1 yaş 2 yaş 3 yaş tanı koymuşuz. Çocuk sürekli nöbet geçiren epilepsi hastası çocuk zihinsel özürlü. İşte karaciğer yetmezliği var çocuk işte büyüme gelişme geriliği var kemik eklem problemi var. Ya bunlarla uğraşırken şimdi dişinde sırası mı? Ya kabul ediyoruz. Bunlarla uğraşmak çok zor. Çocuğun yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Haftada bir hastaneye yatıp kan alan hastalarımız oluyor vesaire. Bunlar çok büyük problemler. Doğru. İnsanların bununla uğraşırken vakit bulamayıp, sabredemeyip, işte artık takatleri bittiği için çocuğun diş sağlığıyla ilgilenememelerini özür olarak kabul ediyoruz. Tamam bu gerçekten zor bir şey ama yarın 8-10 dişte aynı anda kabul edilebilir boyutların üzerinde çürük olduğu zaman onun muayenesi bile o kadar dert oluyor ki. Yani bize hasta yakınları gelmiş, biz başka bir sebepten bakmışız. Ateş, öksürük vesaire, diş, evet. Berbat hepsi. Ne olacak? Vallahi hocam biz de bilmiyoruz. Çok perişan olduk. Ne yapacağız peki? Diş hekimine gittik. Genel anestezi vermek lazım. Çocukta karaciğer problemi var. Genel anestezi de veremiyorsunuz. Ağız berbat. Çocuk yemek istemiyor. Yani evet ilk kısım için sizi mazur gördük bu diş sağlığıyla çok ilgilenememenizi ama daha sonra ceremesini katlanarak gene siz çekiyorsunuz.
Ciddi anlamda problem büyüyor. Yani burada yapabileceğimiz en güzel şey problem oluştuğu andan itibaren bilinçli bir şekilde hareket etmek. Yani bunu büyütmeden, daha büyük hale kontrolün dışına çıkmadan kontrollü bir şekilde ağız içerisinde bu problemleri küçükken çözmeye çalışmak. Burada da en önemli şey şu. Yani ne yapıyoruz? Koruyucu tedaviler dediğimiz uygulamaları yaparken mesela engelli bir çocuğumuzda da ben çok görüyorum engelli bireyler sadece diş problemleri çok ayyuka çıktığı için gelmiyorlar. Yani bu söylediğimiz tablolar belki çok ilerlemiş tablolar ortaya çıkıyor. Yani mesela 17 yaşında engelli bir yavrumuz geldiği zaman görüyoruz ağzında çok ciddi problemler var. Ağzını açamıyor, kapatamıyor. Bir sürü sıkıntıyla mücadele ediyor. Ama burada süt dişleri alanındayken yani çocuğumuz çok daha küçükken müdahale etme şansımız varken yapabilirsek bunu. Çürükler oluşmadan, koruyucu tedaviler dediğimiz alanlar. Bunlar zaten çocuk çok daha küçükken kontrolü, işte onu zapt etmesi daha kolay olduğu için, engelli yavrularımız için de söylüyorum bunu. O alanda hareket etmek daha kolay. Yani bir problemi büyümeden ya da ortaya çıkmadan tespit edip hemen onu çözmeye çalışmak, hani çok genel bir tabir var ya, ağaç yaş iken eğilir. Yani o olay ilerlemeden, daha büyümeden tespit edip küçültmeye çalışmak çok daha sabrı da zedelemeyecek, zorlamayacak bir alan oluyor.
Dediğim gibi hak veriyor, zor ama mecbur.
Evet.
Peki bu arada programımızın son kısmına geldik Bilal Hocam. Bir başka hassas gruptan bahsetmek isterim ben. Yaşlı hastaların diş problemleri. Çünkü niye? Yaşlı hastalarımızda özellikle diş problemi yapacak problem çok ekstra olarak. İşte kemik erimesi var. İşte birçok ilaç kullanılıyor. Kemik metabolizması zarar görüyor bunlardan. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı vesaire var. Yıpranmış neticede 80 sene hizmet etmiş bir organdan bahsediyoruz. Evet. Burada özellikle vurgulamak istediğiniz bir şey var mı?
Burada en önemli vurgulanacak şey şu. Ağız sağlığının çok önceden sağlanması konusunda ciddi problem yaşandıysa eğer diş eksikliği söz konusuysa zaten protez kullanımıyla alakalı protezin nasıl kullanılacağı, protezin bakımı, komşu dişlere, ağızda kalan diğer dişlere bakım nasıl yapılacağı zaten bu biliniyor olması lazım. Yaşlılarımızda temel problem şu. Mesela geldiğinde işte dişlerinizde, kemiklerinizde erime var dediğimiz zaman benim zaten genel metabolik erimem de vardı, kemiklerim de dişlerimde mi gitmiş? Hayır. Mesela biz 25 yaşında ağız içerisinde çene kemiğinde erimesi olan bireyler de görüyoruz.
Çene yani, kemiğinde de dişte değil.
Tabii. Yani dişte erime değil de burada zaten bahsettiğimiz şey metabolik erimeden bahsetmiyoruz. Yani bir kemik erimesi olan yetişkin bir birey de illa vücudundaki kemik erimesi var da dişlerindeki kemikler de eriyecek diye bir mantık yok. Burada erimeye sebep olan şey dişlerin arasında biriken o daha önce konuştuğumuz diş taşları, bakteri plağı.
Yine bakım bunlar meselesine geliyor aslında.
Bakıma geliyor tamamen. Bölgesel olarak bakımı yapamadığımız zaman dişin etrafındaki destek kemik dokusu erimeye başlıyor. Yani ağızda kemik erimesi var, sistemik olarak sende kemik erimesi hastalığı da var demek çok yanlış. Bu zaten eksik bir nokta.
Peki ne yapalım? Şimdi bir, standart temizliğe büyüklerimize dikkat etsin. Diş taşı temizliğine onlar da önem versin.
Kesinlikle.
İşte varsa bir kemik problemleri, kemik erimeleri vesaireleri genel manada bunu da tedavi etsinler. Hadi edebiliyorlarsa. Ama onun dışında bir özelliği yok diyorsunuz.
Protez temizliği dediğimiz ayrı bir detay daha var. Yani kullandığımız aparatın temizliğini de biliyor olmak gerekiyor.
Tabii bu arada bir temizliğini... hocam siz hani protezden işte şeyden implanttan vesaire bahsediyorsunuz ama şu an 80 yaşında olan dinleyici kitlelerimizin %90'ı 35-40 yaşları arasında 8-10 dişlerini kaybedip takma diş taktırmış oluyorlar. Ne deniyor onun tıbbi karşılığı?
Biz ona total protez ya da kısmi protez diyoruz. Yani iskelet protez dediğimiz
ama takıp çıkarmadığımız bir şey.
Kancalı protez dediğimiz ama hiç sevmediğimiz ve kullanmayı istemediğimiz bir çözüm. Ne yapıyoruz? İşte o diş eksiklikleri oluşmadan koruyucu tedaviler yaparak ağız eksikliklerinin önceden tespit edilip daha küçük alanlardayken deformasyonları daha küçük
olmuş
çözmeye çalışmak.
Olmuş bir kere hocam. Olmuş. Üst damak olmuşsa, ayrı, alt damak ayrı bütün dişler elinde geliyor
tamam,
amcanız
olmuşsa,
teyzeniz.
Tamam. Yapacağımız şey şu. Damak protez dediğimiz, takıp çıkma, total protez dediğimiz tüm damak yapıyoruz. İşte benim midem bulanıyor, yüreğim kaldırmıyor, bunu kullanamam, ağzımda hareket ediyor dediği durumlarda ağız içerisindeki kemik yeterliyse o zaman implant kullanıp implantla sabitliyoruz. Yani
normal,
kendi doğal dişleri varmış
gibi.
Aynen öyle. Yeterli kemik varsa 75-80 yaşında olmasının bizim için hiçbir problem söz konusu değil. Yeterli kemik varsa 18 yaşından itibaren implant her bireye uygulanabilir. Yaş üst sınırı yoktur bunun.
Yoksa o eski damak proteziyle devam edecek. Total
artık
proteziyle.
Yani iş işten geçmiş, tren kaçmış diyoruz. O zaman yapacak
ama
şey kalmıyor.
Ama onun herhalde tek iyi tarafı şu. Zaten canlı bir doku olmadığı için temizlik memizlik yok. Standart temizliği yapmaya
temizliği
devam
ediyor. Temizliği yapıp ağız içerisinde kokuya sebep olmayacak şekilde hassasiyet göstermek.
Onları geceleri çıkartmak gerekiyor mu?
Tabii bazı protezler var. Takıp çıkarılabilen dediğimiz hareketli protezler. Onları çıkartıp temizlemek gerekiyor. Bazılarını da o yüzeyi kurumasın, ağza aldığımız zaman tekrar diğer dokulara zarar vermesin diye belirli sıvıların içerisinde bekletmek gerekiyor. Bu sıvılar normal su olduğu gibi işte eczanelerde satılan protez temizliğini sağlayan tabletler de var suyun içerisinde çözünen. Onların içerisine de koyduğumuz
ama
zaman renklenme vesaire ortadan kalkıyor.
Ama hiçbir şey bulunmasa da içme suyun içine konsa gene
tabii
de
ona
bir
bile
derece
konsa bizim için yeterli.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu diş hekimi Bilal Alkan kendisiyle. Özellikle benim dikkatimi çeken kısım Bilal Hocam, özürlü çocuklarımızın diş sağlığı, yaşların diş problemleri ve dişle ilgili dişin genel yapısı nasıl bozulurdan bahsettik. Şimdi ikinci kısımda da dişi nasıl koruruz diye devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu, ilk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için diş hekimi Bilal Alkan. Bilal Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bilal Hocam şimdi özellikle konunun önemine binaen bunu ayırdık. Birkaç yerde yeri gelmesine rağmen giriş yapmamış idik. Yani diş nasıl çürür, nasıl hasta olur, tedavi ne zaman gerekir, şey, yaşlı hastalarımız, engelli hastalarımızın diş problemi hepsi dedik. Ama en önemli kısmı en sona bıraktık. Özellikle böyle bir geniş konuşalım istedik Bilal Hocam. Diş bakımı.
Evet.
Yani ne, çünkü ben size ne sorduysam cevap olarak diş bakımı dediniz bana. Buyurunuz şimdi, diş bakımı nedir? İşin normalinden başlayalım. Bir dişin doğal ömrü nasıldır? Bir dişin bir günü nasıl geçer? Biz buna nasıl zarar veririz? Biz bunu nasıl bakarız, koruruz? Ve bu koruma aparatları, diş fırçası, diş macunu, misvak, elektrikli diş fırçaları vesairelerden bahsedelim.
Evet, normalde her dokumuzda, her organımız için sağlığın korunması söz konusu olduğu gibi diş için de aynı şey geçerli. Biz kullanırken yıpratıyoruz her şeyi. Normalde gün içerisinde konuşurken, fonksiyon sağlarken dişlerimizle uyguladığımız kuvveti düşündüğünüz zaman gün içerisinde yüz binlerce kez belki kuvvet geliyor dişlere. Bu gelen kuvvetlerin
baskıya
maruz kalıyor. Dışarıdan ısı değişikliği söz konusu oluyor. Burada çok dikkat edeceğimiz şey tamamen az önce dile getirdiğimiz bakım. Peki bakımda temel bileşenler neler? Diş fırçası, diş macunu, diş ipi, arayüz fırçası, misvak. Bunların hepsi olmazsa olmazımız diye bahsettiğimiz bileşenler. Peki ne yapıyoruz? Gün içerisinde işte her tükettiğimiz besinden sonra dişleri fırçalamak mı gerekiyor vesaire diye bir sürü sorular geldiği zaman böyle bir şey mümkün değil. Zaten hayatın pratiğinde bunu yapmak söz konusu değil ama neye dikkat ediyoruz biz? Bir besini tükettikten sonra hemen diş fırçalamamaya dikkat ediyoruz. Neden? Ağız içerisinde besin tüketiminden kaynaklı bileşenlerin ağız içerisinde hareket etmesinden kaynaklı ağız içerisindeki asit oranı çok hızlı değişiyor. Mesela diyelim asit içeriği yüksek bir sıvı tükettik. Bunun hemen akabinde 5 dakika sonra gidip dişleri fırçalamak dişin dış dokusundaki mineye zarar veriyor.
Niye?
Çünkü zaten asit ağızda çok yüksek oranda. Bir de biz fırçayla bu asidi ağızda dişin yüzeyine yapıştırmış oluyoruz. Yani normalde biz buna tamponlama diyoruz. Nedir? Asidin tamponlanması dediğimiz olay besin tükettikten sonra ağız içerisindeki o besin tüketimine destek olan enzimler vardır. O enzimler çalışmaya, harekete başladığı zaman ağız içerisindeki asit oranı yükseliyor. Bu arada bakterilerin de faaliyeti söz konusu oluyor. Hani bakteriye şunu diyemiyorsun, ben yemek yedim sen biraz bekle. İşte ben dişlerimi temizleyeceğim vesaire, böyle bir mantık yok. O zaman ne yapıyoruz? Hemen besin tükettikten sonra dişleri fırçalamıyoruz. Yani en az mümkünse bir 10 dakika, 15 dakika vakit geçirmek gerekiyor. Ağız içerisindeki o zarar görmüş olan alanın yüzeyin sürtünmesiyle artırmamak gerekiyor. Yani ağız ve diş sağlığında bakım sırasında yapılan en büyük hatalardan biri şu. Sofradan kalktım, hemen gideyim dişimi fırçalayayım.
Ama yani biz öyle yani. Oturursak dakika, bir daha kalkamıyoruz ama Bilal Hocam.
Ama işte alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyor. Neden? Yani bu alışkanlıkların değişmesi mümkün değil diye bakabilirsiniz. Nedir işte, ön yargıyı değiştirmek çok zor, ön yargıyı yıkmak çok zor ama önce buna, alışkanlıkları değiştirmeye kendimizde başlamak gerekiyor. Önce bunu kabul etmemiz lazım.
Yani sofradan kalktık, koltuğa oturduk, 15 dakika oturacağız, sonra gidip
5-10 dakika bekleyip hemen ondan sonra dişi fırçalamak gerekiyor. Mesela yatacağız, yatmadan önce diş fırçalama en önemli faktör. Ya da işte sabah kahvaltı yaptık, işe çıkacağız. İşte 10 dakikam yok, 15 dakikam yok. Haklı, evet. Hak veriyorum. Ama iş yerinde de bir diş fırçası bulundurabiliriz. İş yerinde de bir diş macunu bulundurabiliriz. Hatta artık bunu paylaşayım. Bir süre sonra belki macuna hiç ihtiyacımız olmayacak. Neden? Bilimsel gelişmeler, işte teknoloji bu hızla ilerliyor. Nanoteknoloji sayesinde artık Japonlar, tabii bu buluşları çok iyi yapıyorlar. Bu konuda çok iyi çalışıyorlar vesaire diyebiliriz ama yaptıkları en güzel buluşlardan biri de şu. Japonların belki ilerleyen dönemde macuna hiç ihtiyacımız kalmayacak. Neden?
Macun ne işe yarıyor hocam bu arada?
Macunun yaradığı şey şu, içerisindeki flor bileşeninden kaynaklı yerleştirilen malzemelerin, bileşenlerin yüksek oranda dişin dış yüzeyinde çözünmeye karşı asiti tamponlanması. Mantık şu, ağız içerisinde kaygan yüzey oluşturmak, fırçanın hareket kabiliyetini artırmak ve o mide bulantısı refleksini ortadan kaldırmak. Belki biraz tattan vesaire.
Ama çok önemli bir şey değil yaptı.
Yani zaten misvağı düşünürseniz, misvaktaki temel mantık ne? Elinize bir macun alıp misvağı sürüyor musunuz?
Sürmüyoruz.
Hayır. Orada fiziksel temizliği sağlamak söz konusu. Yani ağız içerisinde besinin uzaklaştırılmasını sağladıysak ve asit içeriğini ağız içerisinde baskılıyorsak, zaten asitli içecek tüketmiyorsak, işte dişe yapışan besinleri tüketmiyorsak, misvak kullanımı da bizim için yeterli oluyor aslında. Yani macunun orada üretilmesindeki temel mantık biraz daha tüketmeyi artırmaya yönelik, işte cazip kılmaya yönelik. Yok şurası beyazlattın, yok şurası daha iyi göstersin
ama
vesaire gibi.
Ama ciddi
bir
ferahlık da veriyor. Biraz
ferahlık hissi tartışmasız zaten. Ama burada fiziksel temizliği sağlıyorsak eğer, midemiz bulanmıyorsa, o zaman misvak kullanmak, fırçayı kullanmak zaten daha kolay.
Macunsuz da olur bu iş.
Macunsuz da bu iş oluyor. İşte Japonların yaptığı şey şu, suyun içerisine fırçayı daldırdığınız zaman nanopartiküller dediğimiz iyonlar hemen hareketlenmeye başlıyor. O fırçanın yüzeyine, üzerine partikül yüklemiş oluyorlar, nanopartiküller.
Sudan şarj mı oluyor yani?
Sudan aktive oluyor. Şarj demeyelim, aktive oluyor. Hemen hareket etmeye başlıyor. Ne yapıyor? O iyonlar, işte magnezyum, kalsiyum, fosfor direkt dişin yüzeyine transfer olmaya başlıyor. Yani siz macun kullanmadan ağzınıza fırçayı aldığınız zaman suyla temas ettiği anda fırça hemen iyonlar dişin dış yüzeyine hareket etmeye başlıyorlar. Bu da dış yüzeyi korumaya başlıyor. Yani bir nevi hani flor vernik uygulamaları vesaireler diyorduk ya biz eskiden.
Şimdi burada özellikle olan fırça. Fırçayı fırça herhangi bir suya batırmak yeterli.
Suya batırıp ağzınıza aktive etmeniz yeterli. Fırçanın özelliği bu zaten. Nanopartiküller devreye giriyor.
Ne zaman yaygınlaşır bu fırçalar Bilal Hocam?
Bu zaten 2007-2008'de ortaya çıkmış bir buluş. Avrupa'da belki 2015'te tanıtıldı. Yavaş yavaş da yaygınlaşacak. Ben inanıyorum.
2025'te Türkiye'de bulunur.
Ama bunun için artık orası tartışılır. Onu dinleyicilerin takdirine bırakıyorum. Araştıranlar buna ulaşabileceklerdir. Ama burada detay olan şey şu. hani nasıl misvağı çok sık değiştirmek gerekiyor işte.
Çok sık mı değiştirmek gerekiyor misvağı?
Tabii misvağın uçlarını, kıllarını çok iyi temiz tutmak gerekiyor. Yani ağız içerisinde temizlikteki temel mantık şu. Bazı bireylerin işte diş hekimlerinin misvağa karşı çıkmalarının sebeplerinden biri de bu. Misvağın kıllarının temizliğine dikkat etmemek.
Neden? Fırçayı da ömür boyu üzerinde kullanırsan o da aynı işi yapıyor çünkü.
Öyle ama fırçanın burada sonradan sentetik üretiminden kaynaklı doğal olan şey daha çabuk çürümeye ya da işte bakteri üretmeye müsait olduğu için oradaki tezat söz konusu. Burada uçlarını temiz tutuyorsanız, taze tutuyorsanız hiçbir zararı yok. Fırçayı da 3 ayda bir değiştirmek gerekiyor. Ama burada diş fırçasında Japonların ürettiği o yeni üretilmiş olan da onun ismi ayın son günü anlamına geliyor. Misoka deniyor fırçanın ismine. Şu mantıkla üretmişler. Bir ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Bir ayın sonunda artık o fırça iyonlarını bitirdiği için atmak zorunda kalıyorsunuz. Yani o fırçayı ayda bir tüketmeniz gerekiyor. Ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Ayda bir değiştirmek gerekiyor.
Türkiye'de direkt yani pazar için 1,5 ay olmaz mı hocam?
Bu süreyi uzatalım. Hocam ben 2 defa değil de 1 defa fırçalasam bu süreyi biraz daha uzatsam nasıl olur? Tabii bu hesaplara hemen gireriz. Normal. Bu artık bizim genimize işte.
Maliyet düşürmek ama için.
Maliyeti düşürelim diye. Burada dikkat edeceğimiz şey hep fiziksel teması devam ettirip ağzın mekanik olarak temizliğini sağlamak. Diş ipinde de aynı mantık var. Arayüzey fırçasında da aynı mantık var. Bu bahsettiğim yeni üretilmiş olan diş fırçasında da aynı mantık var. Yani macun olmadan da ağız temizliğinin yapılabileceğini biliyor olmak lazım.
Peki hocam şimdi diş fırçası demişken sürekli televizyonlarda belki en sık reklamı çıkan tüketim gruplarından biri budur. İşte bilmem ne diş hekimleri odasının tavsiyesi, falanca üniversite diş hekimliği fakültesinin tavsiyesi, bilmem ne fırçaları. O bilmem ne fırçalarının ne olduğu çok önemli mi yani?
Yani burada dişlerin çapraşık alanları, dişlerin dizilimlerinin düzgün olması vesaire gibi durumlar söz konusu. Burada yapılan araştırmalar tamamen işte üniversite ortamında bilimsel verilere dayalı olarak yapılan araştırmalar. Bunlar da ergonomik tasarımlar söz konusu. Yani nasıl işte sizin postürünüz yani vücut pozisyonunuzu korumaya yönelik sandalyeler üretiliyor. İşte bel destekli oluyor, araç kullanırken arkadan destek oluyor vesaire.
Ama onu beyaz önlüklü bunların gibi tanıtmıyor hocam. İşte o yüzden büyüleyici olmuyor.
Burada zaten diş hekimlerinin en çok tartıştığı nokta burası. Yani bu macunun arkasında duralım, şu fırçayı tavsiye edelim, şöyle i̇şte olsun, böyle mi? Olsun. Yani aslında işin esasında bu böyle değil. Neden? Burada dikkat edilmesi gereken şey en başından beri hep söylüyorum, hep söylemeye devam edeceğim. Nefesim yettiği sürece bunu hep söyleyeceğim. Fiziksel temizlik, fiziksel temizlik, fiziksel temizlik. Yani misvak kullanıyorsanız, dikkat ediyorsanız, diş etlerinizde problem yoksa, ağzınızda çürük yoksa siz ağız bakımınızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz.
Falanca kıldan yapılmış olması, filanca eğimle yapılmış olması, işte falanca sertlikte olması atla deme bir fark oluşturmaz.
Yani bunlar kullanım alışkanlıklarına göre farklılık oluşturuyor. Mesela çok sert bir fırçayı ağzınızda bastırarak kullanırsanız ne yaparsınız? Kaş yaparken göz çıkartırsınız.
Ne olur? Aşındır
neden
mı dişleri?
Dişin dış yüzeyini aşındırırsınız.
Bu kadar sert fırça var mı?
Var. Yani sert fırça olduğu gibi çok sert fırçalayan bireyler de var. Fırçayı çok sert kullandığınız zaman mesela çok böyle temizlik takıntısı olan obsesif dediğimiz bireyler ne yapıyorlar? Dişlerinin dış yüzeylerinde, diş etleriyle birleştiği yüzeylerde biz bunlara gama defekti diyoruz. Çok güzel defektler oluşturuyorlar. Yani temizlik takıntısı olan bireylerin diş etleriyle dişlerinin birleştiği yüzeylerde böyle yarım ay şeklinde açıklıklar meydana geliyor. Bir bakıyoruz senin temizlik takıntın mı var diye hemen bu konuşma ortaya çıkıyor. Ne yapıyor? Burada da çok aşırı bastırıyor. Diş eti çekiliyor. Dişin mine dokusunu aşındırıyor. Bunlar da tabii istemediğimiz şeyler. Yani her şeyin dengesi önemli.
Peki fırçalarken işte enine boyuna fırçalamak, yukarıdan aşağı fırçalamak, yarım ay şeklinde fırçalamak diye bir şey var mı?
Tabii var. Her şeyin usulü tekniği olduğu gibi fırçalamanın da yuvarlak hareketlerle diş etinden dişe doğru masaj yapar şekilde fırçalanması gerekiyor. Yani yukarı geri ritmik hareketler aşağı sağa sola bu ritmik hareketler yerine yuvarlak hareketlerle diş etiyle dişin birleştiği yüzeye 45 derece açıyla. Şimdi 45 derece açıyla deyince dinleyiciler hemen ya nasıl ölçelim şöyle mi yapalım böyle mi yapalım
hadi
diyecekler.
Hadi 40 derece de olur.
Hadi olsa ne olacak. Yani burada verilmek istenen mesaj şu. Fırçayı kullanırken hem diş etine temas etsin hem dişe temas etsin. Çünkü ikisinin birleştiği yüzeyde besin artığı kalıyor. Yani dişinizin pürüzsüz olan yüzeyinde besin artığı birikmiyor. Ya da oraya tutunmuyor. Tutunduğu yüzey diş etiyle dişin birleştiği yüzey veya iki dişin arası. Buraları temiz tutmak gerekiyor.
O zaman ev hanımı mantığıyla temizliği düzgün yapacağız. Toz nerede birikiyorsa orayı temizleyeceğiz.
Orayı temizleyeceğiz. Yaşayın.
Peki fırça konusunu çözdük hocam. Macun da şart değildir dediniz ama gene de bir tavsiyeniz var mı? Macun kullanıyoruz netice itibariyle.
Tavsiyem şu. Diyelim markete, eczaneye gittik. Bir macun almayı düşünüyoruz. Dikkat edeceğiniz şey şu olsun. Diş eti kanamanızı ayırabilmek istiyorsanız beyaz renkte, yani renklendirilmemiş macun almaya dikkat edin.
Biz,
neden? Çünkü fırçalama yaptıktan sonra kanama varsa tükürdüğümüzde bunu rahatça görelim diye. İki, aldığımız macunun içerisinde çok yüksek oranda partiküllerin, yani büyük miktarda partiküllerin olmamasına dikkat edelim. Bu ne demek? Dişin dış yüzeyini çizmemeye gayret edelim.
O tip diş macunları var mı? Benim hiç dikkatimi
şöyle, çekmiş. Şöyle, hani kozmetik olarak üretilenler var ya işte çok böyle denetimden geçmemiş, internet ortamında satılan, işte bunlar dişleri iki fırçalamayla beyazlatıyor vesaire denilen, işte ampirik yöntemler dediğimiz halk arasında anam babam yöntemlerle işte karbonatı sık, limon karıştır, işte dişine sür, şöyle partikül olsun.
Peki.
Bu tarzda partiküller gibi böyle kozmetik emellerle üretilmiş bir takım güvensiz diş macunları var. Bunları tercih etmemek gerekiyor. Çocuklar için dikkat edeceğimiz şey işte 6 yaşından önce ise flor içeriğinin olmaması. Yani flor zehirlenmesi, işte çocuk yuttu, flor oranı artmasın vesaire gibi. Bunlar zaten Sağlık Bakanlığı'nın, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün, belirli kurumların ve kuruluşların denetiminden geçerek zaten üretilen aparatlar, macunlar. Ama burada dikkat edeceğimiz de biz kullanıcı, tüketici olarak bunları seçerken işte rengine, içerisindeki partiküllere, yani bunları ölçmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ama bilinen ve alışılmış, çok tanınmamış markaların dışına çıkmamak.
Peki. Israrla aralarda arayüz fırçası diye bir şeyden bahsettiniz Bilal Hocam.
Evet. Dişlerin arayüzeylerinde de diş eti çekilmesi olmayan bireylerde de mesela aynanın karşısına geçip baktığınızda görürsünüz dişlerimin arası yok ki, yani buraya fırça nereye girecek diye. O kadar ince üretilmiş arayüz fırçaları var ki dişlerin arayüzeyine, yani hemen diş etinin üstündeki kısmı, biz oraya papil diyoruz, iki dişin birleştiği, yani diş etlerinizin uçlarının sivrildiği noktalar, öyle diyelim. Aynanın karşısına geçtiğinizde o arayüzey fırçasını diş etinin tam üstünden yerleştirdiğinizde çok rahat ileri geri hareketler yapabilir. Zaten fırçanın kılları orada çok hareket etme kabiliyeti yüksek. Yani çok esnek, diş etinize zarar vermez. Şayet zaten diş taşınız varsa o araya giremeyeceksinizdir. Anlayın ki ağzınızda diş taşı var, ya dişleriniz çok sıkı.
O zaman taş kırma müracaat.
O zaman hemen bizim koltuğa alalım sizi.
Peki diş ipleri Bilal Hocam.
Diş iplerinde de dikkat edeceğimiz şey dişlerle diş etlerinin birleştiği yüzeylerde. Diş etlerine zarar vermeden, diş etlerini yıpratmadan kullanma. Burada dikkat etmemiz gereken şey el alışkanlığının kazanılması. El alışkanlığı kazanmada ne gerekiyor? Mesela protez varsa ağızda, o protezin altındaki alanı temizlemek gerekiyor. Ağız kokusundan şikayet eden bireyler bize geldiği zaman işte ben dişlerimi fırçalıyorum.
Ama o kadar altını temizlediğimizde kanama olmuyor mu?
Biliyorum. Olmuyor. Aslında protez yapılırken o protezin altında belli bir alan bırakıyoruz biz. Yani gözle görülemeyecek ama diş ipiyle temizlenebilecek çok ince küçük bir aralık var.
Ve buralar için kürdan kullanmıyoruz.
Asla kullanmıyoruz. Zaten kürdanı hep kullanmadığımız bir aparat olarak dile getiriyoruz. Ara yüzeyleri temizlediğimiz gibi protez altını da diş iplerini temizliyoruz. Bunun için de çeşit çeşit, nasıl fırçalar envai çeşit üretiliyorsa, işte çapraşık dişler için tel tedavisi kullanılan, ortodontik tedavi gören bireyler için, protezi olan bireyler için çeşit çeşit fırçalar varsa, diş iplerinin de çeşitli üretim şekilleri var. Bunlar için üretilmiş çeşitli iplerini
ip
de kullanabiliyorsunuz.
Bunlar Bilal Hocam yani.
İp ama işte yani sadece ip deyip geçmemek gerekiyor. Ben bazen koltukta diş ipi kullanıyor musunuz diye sorduğumda hemen böyle gözler açılıyor. İp derken hocam nasıl ip?
Nasıl
dişlerin
yani?
Arasında ip mi kullanıyoruz sorularıyla hep karşılaşıyorum.
Yok, benimkisi bir üst düzey soru oldu hocam. Yani, protezin ipi başka.
Kesinlikle öyle. İşte buradan alıp oraya getireceğim sözü.
Ama ip Bilal Hocam, protezin, dümdüz ip.
Sadece ip deyip geçmemek gerekiyor işte. Yani bir eczaneye uğrayın veya marketlerin kozmetik ürünler satılan bölümüne geçin. Özellikle hanım dinleyicilerimiz hemen makyaj malzemelerinin satıldığı dükkanlardan bunu bilirler zaten. Hemen bilinir bu. Anlaşılır. Özellikle hanımların bu kişisel bakıma dikkat etmesinden kaynaklı. O noktada hassasiyet gösterdikleri için. Nedir? O ürünlerin satıldığı alanlarda diş ipleri çeşit çeşittir. Protez altını temizlemek
bazıları
için, arayüzeyleri temizlemek
kalın,
için.
Bazıları daha mı ince? Ne farkı var?
Orada mumlu ve mumsuz diye ayrılır mesela.
Hangisi
i̇şte
makbul?
Waxed, unwaxed diye geçer. Makbul olan mumlu olandır. Yani kayganlaştırılmış olanıdır.
Hmm.
Çünkü hareket kabiliyeti daha yüksek olsun. İşte mumsuz nerede kullanılır? Mumsuz da işte çocukların dişlerinin aralarını temizlemek için kullanalım. İşte hassasiyet olmasın, araları temizlemek daha kolay olsun vesaire gibi. Bunlar çeşit çeşit üretilmiştir. Ama standart olanı nedir? Bir tane fırçayı nasıl alırken orta sert bir fırça alıyoruz. Ara yüzey fırçası ya da işte diş ipi alırken de standart üretilmiş bir diş ipini kullanmak dişler arasında yeterlidir.
Peki bu ağız içi solüsyonlar için ne diyeceksiniz hocam?
Ağız içi solüsyonların desteği, faydası şudur. Ağızdaki asit ortamını baskılamaktır. Kötü kokuyu ortadan kaldırmak için, ama zaten kötü koku eğer çürükten kaynaklanıyorsa veya aşırı diş taşından kaynaklanıyorsa
zaten
sabah akşam zaten Yani o ağız çalkalama suyunu içiyor olsanız da bir faydası yok.
Peki bu eskilerin klasik işleri işte sirkeli suyla gargara, karbonatlı suyla gargara, hani tedavi etmez falan, bunları kabul ettik de yapılsa bir faydası var mı?
Şöyle, onların kullanımında biz tavsiye etmiyoruz. Neden? İşte karbonat ağız içerisinde bakteriler tarafından ferment edilmesi, kullanılması vesaire gibi durum çürüğü tetiklediği için istemiyoruz. Sirkeli olan kısma gelince de belki sirkenin ağız içerisindeki yaraların dokusunu iyileştirmeye yönelik etkilerini
boğazı
biliyoruz zaten.
Boğazı gargara olarak yaptığınızda faydalı gargalı çünkü.
Gargalı hem faydalı hem de işte o ağız içerisindeki zararlı bakterilerin elimine edilmesi konusunda ciddi faydası var sirkenin. Ama tabii asit oranı çok yüksek olduğu için de dişlerin dış yüzeyine, yani asit oranı çok yüksek olduğu için de mine dokusuna zarar vermesi gibi bir durum da söz konusu. Yani orada çok hassas dengeler var. Mesela ne olabilir? İşte bir su bardağı ılık suyun içerisine belki bir çay kaşığı kadar elma sirkesi koymak. Bununla gargara yapmak belki mümkün. Ama bunun daha ötesine, daha fazla oranlara geçmek ciddi anlamda ağız ortamında zararlı.
Peki bu elektrikli fırçaların bir faydası var mı fazladan?
Elektrikli fırçalarda şöyle, el kabiliyetlerini çok geliştiremeyen çocuklar için bunu kullanmak çok mantıklı olabilir. Veya fırçalama alışkanlığında kazanmamış olan yetişkin bireylerde oradaki yaptığı hareketlenme söz konusu. Yani sizin ritmik hareketleri yapmanız mümkün değilse, çok arka taraflarda kullanamıyorsanız veya işte onların başlıkları daha küçük veya büyük üretilmiş olabiliyor. Diyelim arka tarafta o titreşim hareketlerini fırça sizin yerinizde yapıyor.
Ha, yani çok bir faydası hareketler. Yok anladığım kadarıyla.
Yani orada fonksiyon kazandırmış oluyor size sadece.
Yani ben sen daha böyle sofistike şeyler bekliyordum elektrikli fırçalardan.
Yani elektrikli fırçalarda yapmanız gereken şey, hadi benim dişimi fırçala, ben bıraktım komut sen yap verdim. Gibi komut verdim gibi olay değil. Tamamen bunu kontrol etmek. Burada ritmik hareketleri düzenli olarak yapıyor olmak. Onun haricinde zaten ağız sağlığına dikkat eden bir bireyseniz fırçayı otomatik kullanmışsınız. Öyle veya böyle kullanmışsınız. Çok bir fark etmiyor.
Peki az önce siz söyleyince aklıma geldi Bilal Hocam. Bu dişinde tel olan şahıslar için.
Evet.
O tellerin bir kısmı sabit, hiç çıkmıyor. Onun tabii. Temizliği nasıl yapılıyor?
Onun temizliğinde de ortodontik fırçalar dediğimiz fırçalar söz konusu. Yani braket dediğimiz dişlerin dış yüzeyine yapışan aparatlarla tel arasında, dişlerin arasını temizlemek için üretilmiş olan fırçalar var. Biz bunlara ortodontik fırçalar diyoruz. Ortodontik fırçalarda aynı şekilde kullanımı söz konusu. Ortodontik fırçaları da ortodontik tedavisi gören bireylerde ortodontinin varlığında söz konusu. Bunun temizliğini de normal dişleri fırçalayan bireylerin yaptığının ekstra bir fonksiyon kullanması söz konusu değil zaten. Dişlerin arayüzeyini temizlediği gibi tellerin birleştirdiği, temizlenmesi zor olan alanların da temizliği söz konusu.
Peki Bilal Hocam, şimdi programımızın süresi dolmak üzere programımızı kapatıyoruz ama bu arada en önemli konuyu bir kez daha vurgulayalım istedim ben tekrar. Dediniz ki asıl olan fiziksel temasla olan temizliktir. Bunu da fırçayla da çok güzel yaparsınız. Bakımı yapılmış misvakla da yaparsınız. Misvak özellikle ayrıca konuşmadık. Şimdi misvakta bahsederek bitirelim programımızı.
Misvak temizliğinde de şuna dikkat etmek gerekiyor. Yuvarlak hareketlerle, yani diş etine masaj yapar gibi diş etinden dişe doğru kullanmak gerekiyor. Zaten misvak kullanan ve o hassasiyete sünnette tabir edildiği şekilde kullanan bireyler zaten biliyordur. Misvağın bir tutuş şekli var. Misvağın kullanım şekli var. Bu zaten hadislerde detaylı şekilde anlatılıyor. Ama onun haricinde zaten kullandığımız temizlik normalde misvak kullandıktan sonra uç kıllarının ıslak olmaması ya da onun temiz olarak korunması nedir? Misvağı belli bir kutunun içerisinde belli hijyen kurallarına uyarak saklamak gerekiyor. Yani ucunu ıslak bıraktığınız, kapalı ortamda bıraktığınız, orada bakteri üremesine ortam oluşturmak
lazım yani.
Yani tutup da ceketin cebine ucunu hiçbir şekilde korumadan koymak
Bir ara bir gazetenin böyle bir promosyonu vardı. Kapaklı misvak diye, bilmem hatırlar mısınız? Çok orijinal bir şey.
Evet, hatırlıyorum. Hiç. Kesinlikle aslında orijinal bir şey ama işte o kapakların da temizliğine dikkat etmek gerekiyor.
Ya Bilal Hocam, ben size bir şey söyleyeyim. Yani bir adamın temizlik yapmaya niyeti varsa o dişi de temizliyor, misvağını da temiz tutuyor. Cebinde de taşırken gene temiz taşıyor. Niyeti de yoksa yanında misvak çantası taşıyor, gene kirli.
Hareketli fırçası da varsa, öyle promosyonu da varsa, böyle promosyonu da varsa hiçbir temizleme niyeti yoksa bizim dışarıdan yapabileceğimiz çok bir şey kalmıyor açıkçası.
Peki Bilal Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz diş hekimi Bilal Alkan ile genel diş sağlığı üzerine bahsetmeye çalıştık. İstifadeye medar olur inşallah diyelim.
İnşallah.
Peki, görüşmek üzere Bilal Hocam.
Sağlıcakla kalın.